Ayrım 15.
Ayaklanmanın bastırılmasından sonra gündeme getirilen sıkı yönetim, divana harpler, sürgünler ve diğer baskılar ise başarının sağladığı olanağın muhalefeti tasfiye için kullanılma fırsatı yarattığını, bu fırsattan da yararlanıldığını göstermektedir. Bunu da o günün koşullarında cemiyetin kaçırmak istemeyeceği bir olanak olarak düşünmek gerekir. Özetlersek 31 Mart olayı meşruti yönetime, batıllaşmaya ve İT'ye muhalefet eden grupların ortak bileşkesinin yarattığı bir kalkışmadır. Bu kalkışmadan Abdülhamit ve İT olanakları ölçüsünde yararlanmaya çalışmışlardır. Sultan Reşat'ın padişah olması demokratik kuralların ülkede yerleşmesi açısından bulunmaz bir nimetti. Çünkü Sultan Reşat yapısı itibariyle yumuşak, parlamento ile uyumlu çalışabilecek, meşruti bir demokraside örnek olarak gösterilebilecek bir padişahtı. Onun yumuşaklığı eleştirilmişti. Eleştirenlerin istediği Abdülhamit gibi bir sultan ise bu yapıda bir padişahın meşrutiyet kurumları ile bağdaşması söz konusu olamazdı. Nitekim tahtta kaldığı süre içerisinde Sultan Reşat, yasama ve yürütme organlarına daima saygılı olmuştur. Kendisinin kıymeti Vahdettin'in padişah oluşundan sonra daha bir ortaya çıkmıştır. Sultan Reşat tahta çıktıktan sonra Tevfik Paşa'yı yeniden sadrazamlığa getirmiştir. Bu davranış cemiyet ve mecliste şaşkınlık yaratmış. Gerekli uyarılar yapıldıktan sonra sadrazamlığa Hüseyin Hilmi Paşa getirilmiştir. 31 Mart ayaklanması sırasında sadrazamlığa getirilen Tevfik Paşa hükümetinin İT örgütleri tarafından nasıl gayrimeşru ilan edildiğine, bu yolda telgraflar çekildiğine daha önce değinmiştik. Aynı kişinin yeniden sadrazamlığa getirilmesi bir hata olduğu gibi, ayaklanmanın azlettiği bir sadrazamın Hüseyin Hilmi Paşa göreve yeniden getirilmesi hükümetin sürekliliğini vurgulama açısından önemliydi. 31 Mart olayı Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın ve ordunun öne çıkmasını ve ağırlıklı bir konuma gelmesini sağlamıştır. Mahmut Şevket Paşa başarılı bir askerdir. Hürriyetin ilanı sırasında 1. Ferik olarak Kosova valisi görevindeydi. Hüseyin Hilmi Paşa'nın ayrılmasından sonra 3. Ordu Kumandanlığı ve Rumeli Vilayetleri Umumi Müfettişliğine atandı. 31 Mart olayının çıkması üzerine 2. ve 3. ordulardan oluşan hareket ordusunun kumandanlığına getirildi. Ayaklanmayı bastırdıktan sonra kendisinin ve ordunun halk nazarında prestiji çok arttı. Paşa hareket ordusu kumandanı iken sıkı yönetimi ilan etmiş ve ancak ettikten sonra Milli Meclis'in, Mebusan ve Ayan Meclislerinin ortak toplantısı bu adla niteleniyor, bilgisine sunmuştur. Ordu ve sıkı yönetim kumandanı olarak çok güçlü bir konuma gelmişti. Cemiyetin üyesi olmasa bile adı İT ile birlikte anılıyordu. İkinci meşrutiyet döneminin belli bir bölümünde Mahmut Şevket Paşa'nın başat kişiliği her zaman tartışmalarının odak noktasını oluşturmuş, politik kararlarda önceliğini korumuştur. Paşa'nın hükümette görev alması ise İbrahim Hakkı Paşa hükümetinde gerçekleşmiştir. Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa silik bir kişiliğe sahipti. Cemiyetle de çok yakın bir ilişki içinde olduğu söylenemezdi. Buna rağmen İT'den çekindiği izlenimini Rumeli Umumi Müfettişliğinden itibaren vermiştir. Onun kabinesinde ilk kez İT ağırlıklı bir konuma geçmiştir. Hüseyin Hilmi Paşa'nın ikinci kabinesinde Talat Bey Dahiliye, Cavit Bey Maliye Nazırı olmuşlardır. Kabinede Rıfat Paşa, Necmettin Molla gibi İT'ye yakın kişilerde görev almıştır. Hüseyin Hilmi Paşa her konuşmasında hükümetinin bir İT hükümeti olmadığını ileri sürmüşse de başta İT olmak üzere birçok kişi ve bilim adamı bu kabineyi İT'nin yoğun biçimde yer aldığı ilk kabine olarak kabul etmişlerdir. Meclis-i Mebusan'ın ilk dönemi yani Kamil Paşa'nın düşürülüşüne kadar olan döneminde meclis kendi kişiliğini arama çabasındaydı. Kamil Paşa'nın tutumu meclisi zaten ikinci planda görmeye ve mümkün olduğu kadar yok farz etmeye dayanıyordu. Onun güvensizlik oyu ile düşürülmesi İT'nin ve meclisin bir ölçüde kendi politikalarını oluşturmasını sağladı. Hüseyin Hilmi Paşa'nın birinci sadaretinde ise meclis kendini kanıtlama çabasında olmasına karşı daha önce de değindiğimiz muhalefet hareketlerinin yoğunlaşması ve nihayet ayaklanmanın getirdiği sorunlar nedeniyle ciddi bir yasama çalışması içine girilmesini engellemişti. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden meclisin birinci dönem çalışmalarının sona erdiği 27 Ağustos 1909'a kadar yasama çalışmalarının çeşitli konularda ıslahat karakterinde kanunların çıkartılması biçiminde hızlandığını görmekteyiz. Bir kere bu dönemde gerçek bir parlamenter yaşama geçilmesini engelleyen 1876 Anayasası'nın birçok maddesi değiştirilmiştir. Anayasada yapılan değişiklikler İT iktidarının sonuna kadar devam etmiştir. Fakat en büyük değişiklikler Ağustos 1909'da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma öylesine boyutludur ki birçok anayasa hukukçusu ayrı bir 1909 anayasasından bahsedebilmektedir. 1908'de toplanan yeni Meclis-i Mebusan 1876 anayasasını hemen değiştirmemiştir. Bunun bir nedeni de 29 Temmuz 1908 tarihli Hatt-ı Hümayun'dur. Bu Hatt-ı Hümayun'da Abdülhamit aşağıdaki noktaları tüm ulusa ilan etmiştir. Yurttaşların her biri hangi ırk ve mezhepten olurlarsa olsunlar hürriyet-i şahsiyelerine malik ve ülkenin hukuk ve sorumluluğunda eşittirler. Kanun gereğinden başka bir nedenle kimse sorgulanamaz, tutuklanamaz, hapsedilemez ve bunun gibi bir muameleyle cezalandırılamaz. Ne şekilde olursa olsun ve kim tarafından oluşturulursa oluşturulsun, olağanüstü nitelikte komisyonlar ve mahkemeler teşkil edilemez. Hiç kimse ait olduğu mahkemenin dışında bir yerde sorgulanamaz. Herkesin konutu saldırıdan masumdur. Kanunun tayin ettiği husustan başka surette bir adamın konutuna girmek ya da onu gözetlemek caiz değildir. Kimse hakkında kanunun tayin ettiği usulden başka surette bir takibat yapılamaz. Yurttaşlarımızın gerek ticaret gerek gezi amacıyla istediği memlekete gitmeye, istediği kimselerle toplanmaya hakkı vardır. Gazeteler baskıdan önce hükümetin denetimine tabi tutulamaz ve şahsi mektuplar, yazılı evraklar postalarda alıkonamaz. Eğitim ve öğretim tamamen serbesttir. Askerler dışında hiç kimse rızası olmadan herhangi bir memuriyete tayin olunamaz. Memurlar yasalara karşı olan durumlarda kendilerine verilen emirlere uymaya mecbur değillerdir. Bu hükümden sonra aynı madde içerisinde 5 fıkrada memurların tayin, görev ve bunun gibi özlük hakları ile ilgili temel hükümler getirilmiştir. Daha önce de değindiğimiz gibi 1876 Anayasası'nın birçok maddeleri 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen süre içerisinde değiştirilmiştir. İlk kez 8 Ağustos 1909'da geniş kapsamlı bir değiştirme yapılmıştır. Bu değişiklikte ele alınan maddeler değişik şekliyle şöyledir. Madde 3. Bu maddede saltanat ve hilafetin eski kurallara göre değişeceği, fakat padişahın tahta çıkışlarında meclis önünde şeriat ve kanuni esasi ahkamına uyacağı ve vatan millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi öngörülmektedir. Madde 6. Padişahın hukukunun, mal varlığının korunması bu maddeyle güvence altına alınmıştır. Madde 7. Bu maddede padişahın görevleri ve yetkileri ayrı ayrı sayılmaktadır. Temelde yetkiler kısıtlanmıştır. Bütün yetki Meclis-i Mebusan'a verilmiştir. Hakimiyet-i Milliye ilkesi. Madde 10. Bu maddede bireysel özgürlüğün her türlü saldırıdan masum olduğu belirtilmiştir. Madde 12. Basının kanun dairesinde serbest olduğu vurgulandıktan sonra sansür de bu maddeyle yasaklanmaktadır. Madde 27. Bakanlar Kurulu'nun sadrazam tarafından atanacağı ve padişahın onayına sunulacağı bu maddede düzenlenmektedir. Madde 28. Bakanlar Kurulu sadrazamın başkanlığında toplanıp karar alınır dendikten sonra bu kararların padişah onayına sunulacağı da aynı maddede yer almaktadır. Madde 30. Bu maddede hükümetin genel politikasından ötürü bakanların müştereken ve bakanlıklara ait işlemlerden ötürü de teker teker Meclis-i Mebusan'a karşı sorumlu oldukları yer almaktadır. Madde 35. Bu madde Bakanlar Kurulu ile Meclis arasındaki anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini hükme bağlamıştır. maddeye göre herhangi bir anlaşmazlık durumunda bakanlar kendi kararlarında ısrar edip meclisin de bu kararı kesin olarak reddettiği durumlarda, Bakanlar Kurulu ya meclisin kararını kabul eder ya da istifa etmeye mecburdur. Yeni Bakanlar Kurulu eski kurulun kararında ısrar ederse ve meclis de gene bu kararı reddederse, padişah seçime gitmek üzere meclisi feshedebilir. Madde 36-38. Meclisin çalışmaları ile ilgili düzenlemeleri yapmaktadır. Madde 43-44. Bu maddelerde meclisin her sene Kasım ayı başında davetsiz olarak toplanması ve Mayıs'ın başında da gene padişah oluru olmadan tatile çıkması hükmü getirilmektedir. Eğer milletvekillerinin çoğunluğu tarafından istenirse padişah meclisi vaktinden önce de açabilir ve gene genel kurul kararıyla içtima süresini uzatabilir. Madde 53. Kanunların milletvekilleri ve ayan üyeleri tarafından ya da hükümetçe önerileceğini söylemektedir. Yasalaşma her iki meclisin kabul etmesiyle mümkündür. Madde 54. Kanunların tasdiki ve yürürlüğe girme sorunu onaylanma için çoğunluğun belirlenmesi konusu ele alınmıştır. Madde 76. Milletvekillerine her toplantı dönemi için 30 bin kuruş maaş verileceği ve her ay 5 bin kuruş maaşlı memurların hacrahına eşit bir yolluk verileceği hükmedilmektedir. Eğer toplantı süresi uzarsa uzadığı her ay için 5 bin kuruş ek tahsisat verilecektir. Madde 77. Meclis Başkanlık Divanı'nın seçimi bu maddede belirlenmektedir. Madde 80. Bütçe kanununun düzenlenmesi ele alınmaktadır. Madde 113. Sıkı yönetim koşullarını belirlemektedir. Eski anayasanın 119. maddesi bütünüyle kaldırılmış ama yeni 3 madde eklenmiştir. Bunlardan madde 119, postanelerdeki mektupların mahkeme kararı olmadıkça açılamayacağını, madde 120, Osmanlıların toplanma özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu özgürlüğün nasıl kullanılacağını, madde 121 ise Ayan Meclisi'nin tartışmalarının açık ve aleni olduğunu, ancak 5 üye tarafından gizlilik teklifi verilebileceğini, bu teklifin ise çoğunlukla kabul edilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Anayasanın değiştirildiği bu tarihten sonra anayasada çeşitli değişiklikler daha yapılmıştır. Bunların içinde en önemlisi 35. madde değişikliğidir. Bu maddede padişaha verilen yetki biraz daha genişletilmiştir. Değişiklikler ve tarihleri şöyledir. 15 Mayıs 1914, 7, 35 ve 43. maddeler değiştirildi. 29 Kasım 1914, 7, 43 ve 102. maddeler değiştirildi. 25 Şubat 1916, milletvekili maaşlarını düzenleyen 76. madde yeniden düzenlendi. 7 Mart 1916, 72. madde değiştirildi. 21 Mart 1918, 69. madde değiştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey yapılan çalışmaları özetlerken, hükümetin bu dönem içerisinde meclise 73 yasa önerisini getirdiğini ve bunlardan 53'ünün kabul edildiğini, geri kalanların da komisyonlara havale edildiğini bildirdi. Başkanın açıklamasına bakıldığında meclise hemen her konuda öneriler getirildiğini görmekteyiz. Meclise önerilen kanunlarda genel çizgi, merkezi otoritenin gücünü artırma eğilimi doğrultusundaydı. Bu şekilde hükümete tanınacak merkeziyetçi yapının ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayacağı inancı İT'de egemendi. Meclisten geçen kanunların başlıcaları şunlardı. Gösteri ve toplantılarla ilgili yasa, grev yasası, Müslüman olmayan yurttaşların askere alınmaları ile ilgili kanun, dernekler kanunu, eşkıyalık ve fesatçılığın önlenmesi ile ilgili kanun, yasalarla kişisel eylemler ve gösteri yapmak olanaksız hale getirilmekteydi. Basın ve yayınla ilgili kanunlarda basın üzerine tam anlamıyla bir sansür konulmamakla birlikte basın ve düşünce özgürlüğü kısıtlanıyordu. Ünlü tatil eşgal yasası ise işçi hareketlerini, grevleri yasaklamaktaydı. Böylece birinci dönemin sonunda bir yandan parlamenter yapı, diğer yandan da devletin merkeziyetçi konumu güçlendirilmek isteniyordu. Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin sonunu linç imtiyazı ve ispirtolar yasası getirmiştir. Hükümetin Fırat ve Dicle üzerinde Şaddül Arap, vapur işletme imtiyazını meclise sormadan linç biraderlere vermesi ağır eleştiriler almıştır. Konuyu anayasa hukukçusu Bağdat Milletvekili Babanzade İsmail Hakkı Bey meclise getirmiştir. Babanzade verdiği soru önergesinde bu imtiyaz kararıyla iki nehir üzerindeki ulaşımın bir şirketin tekeline verildiğini ve bu antlaşmanın meclise niye getirilmediğini sormuştur. Sonra tartışma devleti mali yük altına sokan bütün anlaşmaların meclisin onayına sunulması gerektiği noktasında odaklaşmış ve sert tartışmalar cereyan etmiştir. Bunun da ötesinde hükümetin ithal edilen ispirtonun kullanım alanlarının denetlemesine yönelik bir yasayı meclisten geçirdikten sonra uygulamasını dış baskılardan ötürü tehir etmek istemesi de ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Hüseyin Hilmi Paşa'nın meclis içerisinde karşılaştığı muhalefeti İktam gazetesi şöyle özetlemiştir. İT fırkasının çoğunluğunun bir kısmı, Mutedil Hürriyetperveren fırkası, Rum milletvekillerinden bazıları, Ermeni milletvekillerinden bazıları, Ahrar'dan ve Yansız milletvekillerinden bir grup, İktam'ın yazarı bu grupları sıraladıktan sonra şu yargıya varmaktadır. İşte, görülüyor ki bu bir geçici çoğunluktur. Sırf linç meselesi nedeniyle oluşmuştur. Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifası yeni tartışmaları gündeme getirdi. Paşa, meclisteki güveni yitirdiğini fark ettiği için görevinden ayrılmıştır. Bu istifanın arkasında çeşitli nedenler aranmış, hatta istifaya gizemli bir hava da verilmiştir. Ne var ki bu istifa, diğer hükümetler açısından da bir gelenek halini alacaktır. İsmail Hakkı Bey bu olayı pencereden atlamaktansa kapıdan çıkmayı yeğlediğini, bunun da meşrutiyetlerde doğal olduğunu söyleyerek yorumlamıştır. Hüseyin Hilmi Paşa, İT'nin yetkili organlarında kabinenin düşürülüp düşürülmemesi konusunda bir toplantı yapılırken istifa etmiştir. 6. İbrahim Hakkı Paşa hükümeti ve muhalefetin güçlenmesi. Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifasından sonra 10 Ocak 1910'da İbrahim Hakkı Paşa hükümeti iktidara geldi. İbrahim Hakkı Paşa, Mektebi Mülkiye'yi birincilikle bitirmiş, çeşitli üst düzey memuriyetlerde, elçiliklerde bulunmuş, aydın bir devlet adamı olarak bilinmektedir. Kendisinin genç kuşaklarca sevilmesinin nedeni, Mektebi Mülkiye, Mektebi Hukuk ve Hamidiye Ticaret Mektebi'nde özellikle sosyal konularda verdiği derslerdir. Bu derslerde Abdülhamit döneminin baskısına karşın özgür düşünceyi yansıtmıştır. Nitekim sadarete getirilmesi coşkuyla karşılanmış, sadaret alayı o güne kadar görülmeyen bir ilgiyi çekmiştir. Kabinesinde Talat, Cavit gibi iddiatçıların önde gelenleri bulunduğu gibi ilk kez Mahmut Şevket Paşa da Harbiye Nazırı olarak görev almıştır. Böylece Mahmut Şevket Paşa'nın dolayısıyla ordunun iktidarı paylaşması da sağlanmış bulunuyordu. İbrahim Hakkı Paşa 25 Ocak'ta hükümet programını mecliste okudu. Program üzerinde geniş tartışmalar oldu. Meclis-i Mebusa'nın kuruluşundan bu yana bir hükümet programının parlamenter yöntemlere uygun biçimde tartışılıp güven oyu alması bu kabinede mümkün olmuştur. Programın en önemli bölümlerinden biri kapitülasyonlara ilişkin şu söyledikleriydi. Çeyrek yüzyıl en dehşetli bir istibdat altında ezildikten sonra ancak 1,5 yıldır hürriyetine kavuşan memleketimizde yapılacak işlerin çokluğu en yüksek çabaları bile düşündürecek boyuttadır. Yapılacak işlerin başında memleketin terakkiyatını yasaklayan kapitülasyonlardan kurtulmak, yabancılara verilen imtiyazlar hakkında özel bir kanun yapmak gibi önlemler geliyordu. İbrahim Hakkı Paşa programında da bir sloganı öne çıkarmıştır. Bu slogan, Adlü ihsan yani adalet ve bağıştır. Bunu seçmesini de Cenab-ı Hak adl ile ihsanı birlikte emretmiştir. Çünkü şiddet ile merhamet beraber gitmelidir. Program mecliste şiddetle eleştirilmiştir. Eleştirilerde Lütfi Fikri Bey başı çekmekteydi. Rıza Nur Bey de ondan aşağı kalmamıştır. İbrahim Hakkı Paşa'nın yanıtı ise bir siyasi ustalık örneğidir. Özellikle Rıza Nur'un programı parlak bulmayan sözlerine verdiği, Allah parlak program yapmaktan beni korusun biçimindeki yanıtı, günümüzde bile gerçekleştirilemeyen iddialı hükümet programları açısından değeri inkar edilemeyecek bir yaklaşımdır. Kabine 34 red oyuna karşı 187 olumlu oyla güven oyu almıştır. Ne var ki meclisteki muhalefetin de azımsanmayacak bir boyutta olduğu böylece ortaya çıkmıştır. Hakkı Paşa'nın sadaret döneminde Ocak 1910-Ekim 1911 mecliste iktidar muhalefet çatışması zaman zaman sövgü, kavga, tokatlama, düello çağrıları ile doruğa ulaşmıştır. Bu süre içerisinde hükümete yönelik 15 gen soru önergesi verilmiştir. Gen soruların dışında birçok tartışma daha gündeme gelmiştir. Bunların en önemlileri şunlardı: Chester projesi, Cavit Zöhrab sosyalizm tartışması, Hakkı Paşa Kozmiti ve Rıza Tevfik çatışması, Arnavutluk olayları ile ilgili önergeden doğan Talat Bey Boşo tartışması, 1327 bütçesi üzerine çıkan sert tartışmalar. İbrahim Hakkı Paşa kabinesinin kuruluşu döneminde mecliste pek büyük bir güce sahip olmayan, örgütlenmelerini yapamamış iki muhalif parti vardı: Osmanlı Demokrat Fırkası ve Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası. 1910'da bunlara gene İT'den ayrılan ve çoğunluğunu ülema diye nitelendirebileceğimiz Sarıklıların oluşturduğu Ahali Fırkası da eklendi. Bu fırkanın da meclis dışında örgüt temelinde önemli bir gücü yoktu. Meclis içerisinde ve dışında muhalefetin genişlemesinin önemli nedenlerinden biri de Sadai Hak gazetesi başyazarı Ahmet Samim'in öldürülmesidir. 9-10 Haziran 1910. Söz konusu gazetenin Kozmit'i İstanbul milletvekili tarafından patrikhane desteğiyle çıkarıldığı söylenmekteydi. Bundan ötürü cinayete bir yurtseverlik damgası vurulmaya çalışılmıştır. Nitekim H. Cahit Bey'in cinayetle ilgili yazısındaki şu bölüm dikkati çekmektedir: Türklük idealini bir Allah ibadeti gibi yükseklere çıkaran, o ideale toz kondurmayı bile cinayet sayan temiz, haşi ve müteassıp ruhlar. Böylece cinayeti İT mensubu birinin işlediği de dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. 1911 yılının başlarında o güne kadar olan muhalefet gruplarının en güçlüsü İT'nin meclis grubu içerisinde boy gösterdi. Hizb-i Cedid diye anılan bu grubun başında Miralay Sadık Bey ile Karesi Milletvekili Abdülaziz Mecdi Efendi görülmekteydi. Özellikle Mecdi Efendi'nin Meclis-i Mebusan içerisinde etkinliği büyüktü. Hizb-i Cedid grubu 23 Nisan'da 10 maddelik bir program yayınladı. Bu programın temel ilkelerini şöyle sıralamak mümkündü: milletvekillerinin iş takip etmeleri, iş görmeleri ve bazı imtiyazların çıkarılması için bizzat uğraşmaları yasaklanmalıdır. Partinin milletvekillerinden birinin nazır olabilmesi, gizli oya ve 3/2 gibi büyük bir çoğunluğa bağlanmalıdır. Ahlak ve dini terbiyenin behemahal korunması, bunun yanı sıra iktisat ve eğitimle ilgili gelişmeler toplumun gereksinmeleriyle sınırlandırılmalıdır. Kuvvetler arasındaki yasama, yürütme ve yargı dengenin korunabilmesi için hilafet ve saltanatın bazı haklarının yeniden anayasa içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Gizli amacı olan cemiyetlere izin verilmemelidir. Görüldüğü gibi bu program doğrudan doğruya İT'nin merkezi umumisini hedef almaktaydı. Nitekim bu programın yayınlanmasından sonra bazı bakanlar istifa etmeye karar verdiler. Fakat ilk anda bu kararların yaşama geçirilmesi mümkün olamadı. Bu arada basında bir hükümet bunalımının doğmak üzere olduğu konusunda yazılar daha sık görülmeye başlandı.